Ayrım 19.
7. Bölüm. Savaşı Türk Genelkurmay'ı geciktiriyor. Bush daha göreve gelir gelmez ilk konuşmalarında Irak'ı suçlayan açıklamalar yapmıştı. Bush'un ekibindeki yeni muhafazakar Neocon olarak bilinen Cheney Wolfowitz Pearl ekibi çantalarındaki planla iktidar koltuğuna oturmuştu. Yine de savaş ancak 3 yıl sonra başlayabildi. Bunun esas nedeni Türk Genelkurmayı'nın direnciydi. 9 Kasım 2001'de Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu ve kuvvet komutanları Erzincan ve Diyarbakır'da incelemelerde bulunduktan sonra İncirli'ye sürpriz bir ziyaret yapmışlardı. İlk kez bir Genelkurmay Başkanı yanına kuvvet komutanlarını alarak İncirli'yi ziyaret ediyordu. Ama basında bir teftiş ziyareti olarak değerlendirilebilecek bu sürpriz İncirlik ziyaretiyle ilgili neredeyse hiçbir haber yer almadı. Oysa bu ziyaret çok önemliydi. 2001 sonbaharında kuzeyden keşif gücü kapsamında İncirlik'ten kalkan uçaklar İran-Türkiye ilişkilerini bozmak için bir provokasyon girişiminde bulunmuştu. Bunun üzerine Genelkurmay Başkanlığı İncirlik'teki uçuşların ve kuzeyden keşif gücünün denetimini sıkılaştırmıştı. Mart başında Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Orgeneral Tuncer Kılınç, Harp Akademileri Komutanlığı'nda önemli bir konuşma yaptı. Orgeneral Kılınç, Türkiye'nin bölgesel politikaya yönelmesi gerektiğini vurguluyor ve özetle Rusya ve İran'la ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini savunuyordu. Başta Hürriyet Gazetesi olmak üzere Doğan Medya, bir yandan Türk Silahlı Kuvvetleri içinde nifak çabasını yoğunlaştırırken, bir yandan da söz konusu konuşmanın Orgeneral Kılınç'ın şahsi görüşleri olduğunu ileri süren bir yayın yaptı. Oysa aynı toplantıda Genelkurmay Plan ve Prensipler Başkanı Korgeneral Reşat Turgut, bu konudaki çalışmalar karargah düzeyinde devam ediyor demişti. Ama daha önemlisi Orgeneral Kılınç'ın dile getirdiği görüşler 28 Şubat'tan beri giderek sağlamlaşan bir şekilde uygulanıyordu. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kıvrıkoğlu da çeşitli zamanlarda basına yaptığı açıklamalarda benzer görüşleri hatta daha güçlü bir şekilde dile getirmişti. Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu, Ulusal Strateji Dergisi'nin Eylül-Ekim 2001 sayısında derginin genel yayın yönetmeni Metin Okçu ile yaptığı söyleşide şöyle konuşmuştu. Asırlardır yan yana yaşadığımız bu önemli komşumuzun mevcut sıkıntılarını süratle aşması bölgenin huzur ve istikrarı açısından da önem arz etmektedir. Türkiye, Rusya Federasyonu'nu rakip değil, her konuda işbirliği yapılacak bir ortak olarak görmektedir. İşte giderek belirginleşen bu politika, Milli Güvenlik Siyaset Belgesi'nde yapılan düzenlemeyle devletin temel politikası haline getirildi. MGSB, 2001 Temmuz'undaki Milli Güvenlik Kurulu toplantısında bölge merkezli politika doğrultusunda yenilendi. 25 Temmuz'daki toplantıda Türkiye'nin komşularıyla ilişkilerini geliştirmesi, yani 28 Şubat'tan itibaren yeniden gündeme gelen bölge merkezli politikanın ulusal güvenlik belgesine konulması kararlaştırıldı. Başbakan Bülent Ecevit, Temmuz ayında gazetelerin Ankara temsilcileriyle yaptığı toplantıda ulusal güvenlik kavramının geliştirilerek yenilendiğini açıkladı. Milli Güvenlik Kurulu'nda belirlenen politika gereğince Türkiye, Avrupa ve Amerika'dan gelen baskılara karşı öncelikle komşularıyla ilişkilerini düzenleme yolunu benimsedi. Avrupa ve Amerika'dan gelen Kıbrıs ve Kürt sorunu gibi dayatmaların devam etmesi durumunda Türkiye'nin tutumunun ne olacağı MGK'nın ilgili birimlerinde tartışıldı. Yapılan değerlendirmede İnönü'nün Amerikan Başkanı Johnson'ın mektubu üzerine söylediği meşhur sözüne atıf yapıldı. Yeni bir dünya kurulur, Türkiye'de orada yerini alır. Holding medyası, Orgeneral Tuncer Kılınç'ın konuşmasında İran'la ilişkiler konusunda yumuşak karın olarak ele aldı ve üzerinde tepindi. Nasıl olurmuş da 28 Şubat'ı yapan ordu, şeriat rejimiyle yönetilen İran'ın içinde yer aldığı yeni arayışa yönelebilirmiş. Oysa iddianın aksine İran'la ilişkiler 28 Şubat'tan itibaren istikrarlı bir şekilde geliştirildi. Buna koşut olarak Türkiye'de devlet içindeki kimi güçlerin Amerika'nın yönlendirmesiyle İran'a karşı provokasyon girişimleri engellendi. Bu tutum İran'ın Türkiye'deki kimi şeriatçı gruplara destek vermesinin zeminini de ortadan kaldırdı. Türkiye, İran'la önce güvenlik alanında işbirliğine gitti. İki ülke karşılıklı olarak rejim karşıtı örgütlerin kamplarını kapattı. 1994 yılından beri süren İran'la Türkiye arasındaki ikili ortak güvenlik komitesi toplantılarının işlevi güçlendirildi. Toplantılar İçişleri Bakan Yardımcısı seviyesinde 6 ayda bir Tahran ve Ankara'da yapılmaya devam ediyor. Her 3 ayda bir de İçişleri Bakanlığındaki ilgili genel müdürler ve askeri yetkililer seviyesinde toplanılıyor. İki ülke arasında doğal gaz alanında işbirliği devam ediyor. İran'la Türkiye arasındaki ticaret hacminin artırılmasının iki ülkenin de ortak arzusu olduğu her iki tarafın yetkililerince açıklandı. 18 Şubat 2002'de Türkiye'ye gelen İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Muhsin Eminzade ile 23-24 Ekim 2001'de İran İçişleri Bakan Yardımcısı Gulam Hüseyin Bolondia'nın Türkiye ziyareti sırasında yapılmış olan anlaşma teyit edildi. Buna göre iki ülke PKK ve halkın mücahitlerine karşı ortak mücadeleyi devam ettirecek, bu örgütlerin topraklarını kullanmalarına izin vermeyecek. Karşılıklı olarak yakalanan örgüt mensuplarının sorgulamaları birlikte yapılacak. Türkiye, 2000 yılı sonundan itibaren Rusya ve Çin'le ilişkiler geliştirme yolunda da önemli adımlar attı. 1950'den beri ilk kez NATO dışındaki bir askeri ittifaka katılarak Rusya ile birlikte Karadeniz deniz gücünün oluşturulmasına öncülük etti. Rusya ile ticaret ve güvenlik alanında ilişkilerin yanı sıra Orta Asya Cumhuriyetleri ile de Şangay İşbirliği Örgütü'nün ana ilkeleri olan kökten dinciliğe, uluslararası terörizme ve uyuşturucuya karşı mücadele temelinde anlaşmalar yaptı. Türkiye ve Rusya teröre karşı ortak hareket etmek üzere bir anlaşma imzaladı. Anlaşmanın ardından Rusya ülkesindeki PKK kamplarını kapattı, Türkiye'de Çeçenlere yollanan lojistik desteği önledi. İki ülke arasında son olarak imzalanan sözleşmenin adı Bölgesel İşbirliği'nden Avrasya'da Stratejik İşbirliği ve Bölgesel Koalisyona adını taşıyor. Türkiye ve Rusya arasında anlaşmaya varılan ve fiilen yürürlüğe konan işbirliği protokolünün en stratejik maddesi terörizmle mücadele. Türkiye ile Rusya arasındaki terörizme karşı ortak mücadele konusunda ilk imza, Başbakan Bülent Ecevit'in 4-6 Kasım 1999 yılında gerçekleştirdiği Moskova ziyareti sırasında atıldı. O zaman başbakan olan Vladimir Putin'le terörizme karşı mücadele anlaşması imzalayan Başbakan Bülent Ecevit, Moskova'da yaptığı açıklamada, "Çeçenistan, Rusya'nın iç işidir," demişti. 13 Şubat 2001'de ise Türkiye'ye gelen Rusya Ulusal Güvenlik Kurulu Sekreteri Vladimir Rushaylo, dönemin İçişleri Bakanı Saadettin Tantan'la güvenlik alanında işbirliği protokolü imzaladı. 9 Haziran'da Rusya Dışişleri Bakanı Igor Ivanov'un Ankara ziyareti sırasında bölgesel işbirliği konusunda mutabakata varıldı. Türkiye, Rusya ve Orta Asya arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi çerçevesinde ortak çalışma grubu oluşturuldu. Benzer bir ilişki de Çin Halk Cumhuriyeti ile geliştirilmişti. Çin Halk Cumhuriyeti ve Türkiye arasında güvenlik konusundaki ilk ikili işbirliği anlaşması 14 Şubat 2000 tarihinde Pekin'de imzalanmıştı. Sınır ötesi suçlara karşı işbirliği adlı anlaşma Çin Kamu Güvenliği Bakanı Ya Chunwang ile dönemin İçişleri Bakanı Saadettin Tantan arasında yapıldı. Bu anlaşmayla uluslararası terör, uyuşturucu madde, silah, mühimmat, patlayıcı madde ve insan kaçakçılığıyla kara para aklama gibi ekonomik suçlarla mücadelede işbirliği yapılması kararlaştırıldı. Ayrıca böylelikle Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye'nin güvenlik alanında karşılıklı irtibat görevlisi bulundurduğu ilk uzak doğu ülkesi oldu. Ecevit-Bush görüşmesi. Ecevit, 16 Ocak 2002'de Bush'la Beyaz Saray'da görüştü. Ecevit, görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'ye yaptığı geziye tam not vererek, 10 numaraya gelecek durumda değerlendirmesini yaptı ve Türkiye artık tüm dünya sorunlarıyla ilgilenen güçlü bir devlet diye konuştu. Başbakan Ecevit, ABD Başkanı Bush'la görüşmesinden bir gün sonra Türk gazeteciler için Ritz-Carlton Oteli'nde düzenlediği basın toplantısında Türkiye ile ABD arasında siyasi ve askeri alanlarda mükemmel olan stratejik ortaklık ilişkisinin artık ekonomi ve ticaret alanlarına yansıyacağı yolundaki Amerikan iradesinin ortaya çıktığını savundu. Ecevit'e göre, ABD yönetimi Türkiye'nin IMF ve Dünya Bankası ile ilişkilerine desteğini arttırarak devam ettirecekti. 4 gece 5 gün süren ziyaretini olumlu diye niteleyen Ecevit, ABD yönetimiyle yaptığı görüşmelerin ardından IMF ve Dünya Bankası'nın Türkiye'nin ekonomik programlarına destek vereceği vaadini aldığını belirtti. Gezide ABD Başkanı George W. Bush, Türkiye muhteşem ülke demişti. Ecevit, Bush'un şu aşamada Irak'a yönelik bir askeri harekatın söz konusu olmadığını ilettiğini özellikle belirtti. Başbakan, şimdilik bir şey yok. Olası bir harekattan önce bizimle diyalogda bulunacaklar diye konuştu. Oysa Bush yönetimi Irak'a yönelik bütün saldırı planlarını tamamlamıştı. İş, Türkiye gibi birkaç ülkeyi ikna noktasında düğümleniyordu. Bu da olmazsa saldırı onlara rağmen yapılacaktı. Ecevit ABD'deyken Rusya Genelkurmay Başkanı Anatoli Kvaşnin 15 Ocak'ta Türkiye'ye geldi. Kvaşnin'in ziyareti iki ülke arasındaki ilişkilerde sıçrama niteliği taşıyordu. ABD Savunma Bakanı Türkiye'ye geldiğinde Çin'e giden Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu bu anlaşmayı Ecevit Amerika'dayken imzalıyordu. Ziyaret sırasında iki genelkurmay başkanı arasında askeri eğitim işbirliği anlaşması imzalandı. 4 günlük ziyaret boyunca karşılıklı ilişkilerden bölgesel sorunlara kadar her türlü konu ele alındı. İki ülke arasındaki ilişkilerde rekabet yerine işbirliğinin benimsenmesi kararlaştırıldı. Orta Asya Cumhuriyetleri ve Afganistan ordularının birlikte modernleştirilmesinden Irak'a müdahaleye karşı ortaklık, Rusya'nın Türkiye'ye askeri teknoloji vermesi gibi çok önemli konularda anlaşmaya varıldı. Genelkurmay'dan İncirli'ye sınırlama. Hürriyet gazetesinin 5 Mart 2002 tarihli manşeti ikinci U-2 kriziydi. Habere göre Amerika o günlerde Türkiye'ye İncirlik üssüne U-2 uçaklarını yerleştirmek ve Irak'a karşı kullanmak istediğini bildirmiş fakat Türkiye bu isteği reddetmişti. Türkiye bununla da kalmamış, keşif gücü uçuşlarına da sınırlamalar getirmişti. Haberin kaynağı American National Journal dergisiydi. Derginin haberinde ABD Başkan Yardımcısı Dick Cheney'in sonraki günlerde Türkiye'ye yapacağı ziyaret sırasında bu konuyu gündeme getireceği belirtiliyordu. Hürriyet'in haberi Bush yönetimindeki rahatsızlığı ortaya koyuyordu. Amerika, National Journal'a yazdırdığı haberle Türk Silahlı Kuvvetleri'ne açıkça savaş ilan etmişti. Haberin yayımlandığı gün ABD Dışişleri Bakanlığı İnsan Hakları raporunda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Türkiye'deki sivil otorite üzerinde baskı unsuru olmaya devam ettiği yönünde ifadelere yer verildi. Hürriyet'in genel yayın yönetmeni Ertuğrul Özkök 6 Mart 2002 tarihinde bir gün önceki manşetlerinin anlamını ortaya koyan bir yazı yazdı. Özkök, Başbakan Ecevit'le konuşmuş ve Ecevit bu durumdan haberi olmadığını söylemiş. Ecevit'in böylesine önemli bir konudan haberi olmamasına imkan yok diyen Özkök yazısını şu satırlarla bitiriyor. İzni kimin kaldırdığı konusuna gelince. Herhalde askerler. Bütün bunların anlamı şu. Amerika, Irak'a operasyona açıkça karşı çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri'ni bir yandan provokasyonla, bir yandan da psikolojik savaşla tehdit ediyor. Hürriyet ise bu operasyonda Türkiye kamuoyunu TSK'ya karşı konumlandırma rolünü üstleniyordu. Aslında İncirlik'teki uçuşlara getirilen sınırlamanın tarihi biraz geriye dayanıyor. Başbakan Ecevit, Ertuğrul Özkök'e bir başka bilgi daha veriyor. 1991 yılında Amerika, Türkiye'den İncirlik'te U-2 uçaklarının konuşlandırılması için izin istedi. Türkiye bu izni verdi. Ama izin 1996 yılında kaldırıldı. Nedeni, Amerika'nın uçuş rotalarını bildirmemesi ve istihbaratı paylaşmasıydı. U-2 uçaklarına iznin kaldırıldığı 1996 tarihi çok önemli. Çünkü bu tarihte Irak ordusu Türkiye'nin desteğiyle Barzani'nin kuvvetleriyle birlikte Erbil operasyonunu yapmış ve çekiç gücün 1991'den beri Irak'ın kuzeyinde bulunan kara birliklerinin kaçmasını sağlamıştı. Amerikan kaynaklarının Vietnam'dan sonra en büyük bozgun olarak niteledikleri bu operasyondan sonra çekiç gücün yerine kuzeyden keşif gücü oluşturulmuştu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin girişimiyle kuzeyden keşif uçuşlarının düzeni ve denetimi için iki belge geliştirildi. Milli Savunma Bakanı Sabahattin Çakmakoğlu 17 Aralık 2000 günü kuzeyden keşif gücünün süresinin uzatılması görüşmeleri sırasında iki belgeyle Türkiye'nin bu uçuşlara sınırlama getirdiğini belirtiyor. 1. Kuzeyden keşif harekatı, kurallar ve ilkeler belgesi. 2. Angajman kuralları. Çakmakoğlu konuşmasında gerektiğinde önleme görevinin yerine getirilmesi ve keşif uçuşlarının öngörüldüğü biçimde yürütülebilmesi için bu kurallara titizlikle uyulmasını takip eden ve denetleyen bir Türkiye konumundayız, diyor. Ama hükümetin Amerika ve Avrupa karşısındaki konumu nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kararlı tutumuna rağmen bu kurallara yeterince uyulmadı. Kuzeyden keşif uçakları bu iki belgeye rağmen Türkiye'nin ikinci sınır kapısı güzergahını iki kez bombaladı. Cheney geldiği gibi gitti. Gölge Başkan Dick Cheney, Mart ayının sonunda bölge ülkelerini Irak'a saldırıya ikna etmek için bir tura çıktı. Turunu Türkiye'de noktalayan ABD Başkan Yardımcısı Cheney geldiği gibi gitti. Gittiği her yerde esip gürleyen Cheney, Orta Doğu'dan eli boş ayrıldı. Cheney en net yanıtı Türkiye'den aldı. Bölgeye müdahale edemezsin. Daha Cheney Ankara'ya gelmeden önce Başbakan Ecevit, ABD devletinin fiilen desteklediği CNN televizyonuna Irak'a müdahale istemiyoruz açıklamasını yapmıştı. Cheney 19 Mart 2002'de Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Sezer, Başbakan Ecevit ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kıvrıkoğlu ile görüştü. Görüşmenin ardından bir açıklama yapan Başbakan Ecevit, ABD Saddam'dan kurtulmak istiyor mu sorusunu, o kadar ayrıntıya girilmedi. Zaten düşüncelerimizi biliyor. Bunu daha fazla tekrar etmeye gerek yok diye yanıtladı. Ecevit, Cheney'in kendisine görünür bir gelecekte Irak'a müdahale söz konusu değil dediğini açıkladı. Cheney, Türkiye'de beklemediği bir tepkiyle karşılaşmıştı. Özellikle Başbakan Bülent Ecevit'in görüşmenin hemen ardından yaptığı açıklama Cheney'de şaşkınlığa neden oldu. Cheney, Ecevit'e böyle bir şey söylemediğini öne sürdü. Amerikalı diplomatlar, Ecevit'in bu açıklamasıyla ABD'yi Irak konusunda ciddiyetsiz bir konumda gösterdiğini belirttiler. Amerikan Büyükelçiliğine yakın kaynaklar ve dışişleri çevreleri, görüşmede Amerika'nın değil, Türkiye'nin koşullarının konuşulduğunu belirttiler. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kıvrıkoğlu da ABD'nin müdahalesinin bir Kürt devletine yol açacağını açıkça gündeme getirdi. İşte bu nedenle Cheney'in Genelkurmay Başkanı ile görüşmeden sonra yapılması planlanmış basın toplantısı iptal edildi. Cheney, bölgede sonuçsuz turunu atarken Amerika'da başka bir toplantı yapılıyordu. Kısa adı ATC olan Amerikan Türk Konseyi'nin 17-20 Mart 2002 tarihindeki toplantısında üzerinde en çok tartışılan konu Irak oldu. ATC toplantısının en önemli ve çarpıcı konuşmasını Genelkurmay Başkanlığı Plan ve Prensipler Başkanı Korgeneral Reşat Turgut yaptı. Korgeneral Turgut, AB'nin hala terör örgütlerine destek verdiğinin bilindiğini, bunun bir çifte standart olduğunu söyledi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı Plan ve Prensipler Daire Başkanı Tümgeneral Aktuğ Atay, Türkiye'nin teknoloji transferi konusundaki taleplerinin başka ülkelerce olumlu karşılanırken ABD'nin olumsuz bir tavır aldığına dikkat çekti. Tümgeneral Atay, bu konuda olumlu bir yanıt görmek istiyoruz diyerek teknoloji transferi konusunda adım atılmaması durumunda Türkiye'nin farklı seçeneklere yöneleceğini vurguladı. Aynı konuda ABD'nin uygulamalarını eleştiren bir başka yetkili de Savunma Sanayi Müsteşarı Dursun Ali Ercan oldu. Ercan, Türkiye'nin teknoloji transferi konusunda ABD ile çektiği sıkıntıları vurguladı. ABD Kongresi'nde Kürt tasarısı için girişim. Nisan 2002'de Amerikan Kongresi'nin Temsilciler Meclisi kanadında 2001 yılında başlatılan Leyla Zana'ların serbest bırakılması ile ilgili 133 nolu karar tasarısının gündeme alınması inisiyatifi hız kazanıyordu. Kongre üyeleri Bob Filner, Kaliforniya, Chris Smith, New Jersey, David Bonior, Michigan, Frank Wolf, Virginia, Frank Pallon, New Jersey ve Mark Kirkun, Illinois girişimiyle hazırlanan ve 7 Mayıs 2001 tarihinde Kongre Uluslararası İlişkiler Komitesi'ne sunulan tasarıda depli Kürt parlamenterler Leyla Zana, Hatip Dicle, Orhan Doğan ve Selim Sadak'ın en kısa sürede ve ön koşulsuz serbest bırakılmaları talep ediliyordu. Bunun Türkiye'nin demokratikleşmesinde ve Avrupa Birliği'ne tam üyelikte ciddi bir etken olacağı mesajı veriliyordu. Amerika Kürt Enformasyon Ağı, AKIN, desteğiyle başlatılan yeni kampanya çerçevesinde tüm kongre üyelerine mektup gönderilerek tasarının aciliyetine dikkat çekildi ve destek istendi. Bu arada Irak'a parçalama toplantıları tam gaz devam ediyordu. ABD, Almanya, İngiltere ve Kuzey Irak'ta düzenlenen toplantıları örgütleyen ekibin başında Amerikan gizli operasyonlarının eski şefi Cheney'in başında bulunduğu gölge kabinenin etkili üyesi General Wayne Downing bulunuyordu. Downing, eskiden beri Irak'la ilgili çalışma yapan bir Pentagon görevlisiydi. Downing'in o günlerdeki görevi, Irak Ulusal Kongresi, Irak Ulusal İttifakı, Irak'taki Kürt gruplar ve Irak'taki İslamcı grupları birleştirmekti. Bir sonraki adım, ABD'nin hava desteğiyle başlatılacak bir ayaklanmayla Irak içinde kurtarılmış bölgeler yaratarak Irak lideri Saddam Hüseyin'i devirmekti. Irak'ı etnik ve mezhepsel olarak parçalayıp Konfederasyon adı altında bölme girişimi çok yönlü olarak yürüyordu. Bu işin istihbarat ve propaganda merkezi Harvard Üniversitesi'nde kuruldu. Irak'taki mezhepsel bölünmeye zemin hazırlamak üzere Şiilerin demokratik hakları ve din hürriyeti konusunda eski CIA istasyon şefi Graham Fuller RAND bünyesinde çalışıyordu. Irak muhalefeti adı altında örgütlenen kuvvetlerin ABD'deki lobi çalışmasını Shea Gardner firması yapıyordu. Shea Gardner'dan eski CIA direktörü James Woolsey, Bağdat yönetiminin uluslararası terörü desteklediği propagandasını örgütlüyordu. CIA'in propaganda kolu Freedom House ise demokrasi eğitimi adı altında elemanlar yetiştiriyordu. Irak'ı bölme ve yönetme işi ayrıca Londra Üniversitesi, Irak Kültürel Forumu, Londra'daki Doğu ve Afrika Çalışmaları Üniversitesi'ne bağlı Orta Doğu Çalışmaları Merkezi ile ortak yürütülüyordu. Irak Demokrasi Enstitüsü seminerler düzenliyor, bu seminerlere İngiltere'den, Amerika'dan uzmanlar gidip geliyordu. Erbil, Duhok ve Süleymaniye'de 6 aylık bölümler olarak gerçekleştirilen seminerlerin parası ABD hazinesinden ve ABD Ulusal Demokrasi Vakfı NED örgütünden sağlanıyordu. Bu seminerlere katılanlardan bazıları şunlar. Freedom House müdürü Mark Palmer, Irak Demokrasi Enstitüsü Başkanı Hüseyin Sincari, Ulusal Demokrasi Enstitüsü'nden Light Kubba, Amerikan Üniversitesi Global Barış Enstitüsü'nden O'Leary, emekli ABD ordusu mensubu Albay Helvey, Amerikan Barış Enstitüsü'nden Büyükelçi Richard Kozlarich, İngiliz parlamenter Tom Clark ve Graham Fuller. CIA, Barzani ve Talabani'yi bir araya getirdi. Barzani ve Talabani, Nisan ayında Frankfurt yakınlarındaki Amerikan üssünde CIA ve Pentagon yetkilileriyle bir araya geldiler. İkili bu görüşmenin ardından ABD'ye götürüldü. Washington Post gazetesinin Beyaz Saray'a ve dışişleri çevrelerine yakınlığıyla bilinen köşe yazarı Jim Hoagland, Barzani ve Talabani'nin CIA tarafından gizlice ABD'ye getirilerek Virginia yakınlarında gizli bir toplantıda buluşturulduğunu yazdı. İtalyan gazetesi Il Sole 24 Ore'de Iraklı Kürt liderler Barzani ve Talabani'nin Amerika'da CIA yetkilileriyle yaptıkları görüşmeler bütün ayrıntısıyla yayımlandı. Haberde ABD'nin Virginia yakınlarında düzenlediği toplantıdaki amacı şöyle açıklandı. Amerikalıların hedefi, niyetlerinin ve planlarının ciddiyeti konusunda onların güvenlerini kazanmak ve gereken siyasi, askeri ve lojistik desteği sağlayarak Kürtleri ABD'yi desteklemeleri konusunda ikna etmekti. Haberde Amerikalıların Barzani ve Talabani'nin Amerikan projesine tereddüdünü gidermek için Türkiye'nin bu projeyi desteklediğini gündeme getirdikleri vurgulandı. İtalyan gazetesinin haberinde ayrıca CIA yetkililerinin toplantının gizli kalması konusunda Iraklı Kürt liderlerden aldığı güvencenin dikkate alınmadığı da vurgulanıyordu. Haber şöyle devam ediyordu. CIA yetkilileri toplantının sonunda Kürtler tarafından hazırlanan bir rapora göre şunları söylediler. Saddam Hüseyin'den kurtulmamıza yardım etmeniz koşuluyla yönetim kollarına daha çok yetki verilen bir Irak içerisinde sahip olacağınız özerkliği tanıması için Türkleri sıkıştırmaya hazırız. Habere göre CIA yetkilileri geçen Aralık ayında hızlandırdıkları operasyon hazırlığı için Barzani ve Talabani'nin denetimindeki Kürt bölgelerinin her birinde özellikle havaalanlarının bulunduğu yerlerde iki örgütün hizmetine hazır birer daimi harekat üssünün kurulmasını istediler. Bu harekat üslerindeki personelin görevi özellikle petrol kuyularının hedeflendiği askeri ve sivil sabotaj eylemlerini koordine etmek olacaktı. Amerikalılar desteklerini göstermek için Barzani ve Talabani'ye zırhlı araç da verdiler. İki Kürt lider ise CIA tarafından talep edilen sabotajlar için 30 milyon dolar istedi ve İtalyan gazetesinin anahtar soru olarak nitelediği soruyu sordu. Tüm bunlar hakkında Türkler ne düşünüyor? İtalyan gazetesi Kürt kaynaklara dayandırarak bu soruya Amerikalıların Türkler bizimle yanıtını verdiklerini belirtiyor.